Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Nasıl geçti bensiz yılların, bana aşklarını sen anlat önce. Göster yüreğini, öbür yüzünü. Bensiz anılarda kim vardı söyle. Susarak haykırdın, kimin ismiydi, kimi gizliyordun. Sen düşlerinde ben değilsem eğer, gözlerindeki seni paylaştığım hayal kim söyle. Şimdi bir şarkı daha söyle, bir gemi daha yak, bir dünya daha yık. Fark etmez artık, öyle gidilmez. Bu kadar acı yetmez, ihanetin olsun fark etmez. Şimdi bir şarkı daha söyle, bir gemi daha yak, bir dünya daha yık. Fark etmez artık, böyle gidilmez. Bu kadar acı yetmez, ihanetin olsun fark etmez. Nasıl geçti bensiz yılların, bana aşklarını sen anlat önce. Göster yüreğini, öbür yüzünü. Bensiz anılarda kim vardı söyle. Susarak haykırdın, kimin ismiydi, kimi gizliyordun. Sen düşlerinde ben değilsem eğer, gözlerindeki seni paylaştığım hayal kim söyle. Şimdi bir şarkı daha söyle, bir gemi daha yak, bir dünya daha yık. Fark etmez artık, böyle gidilmez. Kadar acı yetmez, ihanetin olsun fark etmez. Şimdi şarkı daha söyle. Bir gemi daha yak, bir dünya daha yık. Fark etmez artık, böyle gidilmez. Bu kadar acı yetmez, ihanetin olsun fark etmez.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikte. Sayın Öztahtalı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hem hoş geldiniz hem de tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederiz efendim.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz neden tebrik ettiğimi merak ederler efendim, hemen söyleyeyim. Değerli konuğumuz ve tabii ki kendi ekibinde bulunan değerli hocalarımızla birlikte 1236 Selçuklu Mutfağı adlı yemek kitabını hayata geçirdiler ve bu kitap Gourmand Cookbook Awards 2012 yarışmasında en iyi mutfak tarihi kategorisinde Gourmand Best Culinary History Cookbook ödülüne layık görüldü.
Evet.
Tebrik ediyoruz değerli hocam.
Teşekkür
nasıl
ederim.
Bir çalışma ürünü olarak sergilendi ve nasıl ödüle layık görüldü kitabımız?
Evet, aslına bakarsanız çalışmaktan en çok zevk duyduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Çünkü ucunda yemek var.
Evet.
Tabii Selçuklu kültürü çok başka bir kültür, biliyorsunuz. Biz onun izlerini daha çok mimaride takip edebiliyoruz. Çünkü ancak günümüze kalabilenler onlar. Ama Selçuklu kültürüyle ilgili çok fazla elimizde kaynak yok. Bu kaynakların çok önemli bir bölümünü ancak Mevlevi dergahlarındaki kayıtlardan alabiliyoruz. Ve aslında kitabın yazarı sevgili Ömür Akkor, 2009 yılıydı. Bir iftar programı yapıyorum. İftar programına onu konuk aldık. O sıralarda Bursa mutfağı ile ilgili bir kitabı çıkmıştı. Ben de tabii Bursa'nın 19. yüzyıl kültür tarihine çok fazla çalışma yaptığım için aşinayım. O dönemlerde çıkan Bursa'nın ilk yerel gazetesi Bursa, bir sayısında Bursa'da tüketilen içecekler ve reçeller konusunda bir yazı yayınlıyor. Cezayirli Zade Rıza Efendi diye bir kişi dükkanındaki reçelleri ve içecekleri anlatıyor. 30'a yakın şerbet ve şurup, yine 40'a yakın reçel çeşidi var. Ben bunlardan biraz bahsedince Ömür kulakları çınlasın, dedi ki ya hocam bunlara ulaşmamız mümkün mü, verebilir misin? Ben de tabii verebilirim ama bunlar Osmanlıca, bunları Türkçe'ye, Latin harflerine, yeni harfler alfabemize çevireyim, öyle vereyim dedim. Tamam dedi. Vedalaştık, program bitti, gitti. Fakat aramadı arkasından. Ben de doğrusu unuttum. 2011, bir telefon, Ömür arıyor. Ömürcüğüm merhaba, nasılsın? İyiyim. Hocam dedi ya, ben bir kitap yapmak istiyorum Selçuklarla ilgili, birlikte yapabilir miyiz?
Kaç yıl geçti üzerinden son görüşmenizin?
2009, 2011, 2 yıl geçmiş.
2 yıl geçmiş.
Evet. Dedim ki Ömür, olur, yapabiliriz, ne yapmak istiyorsun deyince, dedik hocam ya hem bir akşam yemeği yiyelim hem de ayrıntılarını konuşalım. Deminki fotoğraf o akşam yemeğindendi.
Evet.
Buluştuk onun restoranında, konuşuyoruz. Dedi ki ben Selçuklu mutfağı ile ilgili bir kitap yapmak istiyorum, birlikte çalışalım. Dedim tamam çalışalım, ama nereden çıktı bu? Aslında kitap bir aşk hikayesiyle başlıyor. Yani dergâhtan saraya bir aşk hikayesi. 1236 Selçuklu mutfağı buradan geliyor. Hikayesini anlatayım dedi. Nereden çıktı bu Selçuklu hikayesi? Dedi ki bir gün Eminönü'nde Sirkeci'ye doğru İş Bankası'nın küçük bir müzesi var. Müzenin içinde de bir kitap satış merkezi var. Bu kitap satış merkezinde kitaplara göz atarken Alaaddin Keykubat'ın Kubadabat Sarayı'nın kazılarında çıkan hamam çinilerinin olduğu bir katalog.
Hı hı.
Ömür de çiniyi çok sever. Restoranında çini tabaklarda ikram eder yemeklerini. Orada kataloğa öylece rastgele baktım dedi. Sonra çok umursadığım bir şey olmadı içinde dedi. Fakat o akşam rüyamda o kataloğun içinde parçalanmış bir tabak vardı, çini. Ben o tabağı gece rüyamda tümlenmiş olarak gördüm. Ve ertesi gün atladım Beyşehir'e gittim.
Gerçekten.
Ve o ay 3 kez Beyşehir'e gittim çünkü gerçekten sevdalandım dedi. Ve bunun üzerine de Selçuklularla ilgili bir yemek kitabı yapmaya karar verdim. Tabii bu başlangıç noktası müthiş bir nokta. O sırada Ömür tabii bununla ilgili bir küçük hikaye yazıyor. Hikaye o kadar müthiş bir çekirdek ki, o kadar müthiş bir çekirdek ki, işlenebilecek, büyütülebilecek, renklendirilebilecek, süslenebilecek bir hikaye. İşte bu Dergâhtan Saray'a aşk hikayesi bu hikaye. İki kahraman, aslında üç kahramanı var hikayenin. Ömür, Çelebi ve Mihri. Ömür, Konya'da Mevlana'nın dergahına gider. Mevlana dergaha kabul eder. Fakat Mevlevilikte biliyorsunuz dergaha intisap önce mutfakla başlar.
Hmm.
Mutfakta biraz pişersiniz, olgunlaşırsınız. Ömür mutfakta başlar çalışmaya. Mevlana'nın dergahında Mevleviliğin temel rükünlerini öğrenir. Aradan zaman geçer, ustalaşır yemek işinde de. Sonra bir gün Alaaddin Keykubat, Hazreti Mevlana'dan bir aşçı göndermesini ister yeni sarayına, Kubadabat Sarayı. Mevlana da aşçıların içinden Ömrü seçer. Mevlevi dergahında sadece cumaları etli yemek pişer, cuma sonrasında. Bir cuma sonrasında Mevlana, Ömrü, Alaaddin Keykubat'ın yazlık sarayı Kubadabat'a yolcu eder. Kapıda vedalaşırken de kuşağının içine küçük katlanmış bir kağıt sıkıştırır. Der ki, ihtiyaç duyduğunda bu kağıda bak. Peki efendim der ve Ömür dergâhtan ayrılır. Kubadabat Sarayı'na bir tepenin arkasından inilir. Beyşehir Gölü'nün kenarında. Ve Ömür o tepeyi aştığında ayaklarının altında göl vardır. Ama müthiş bir yeşil gölün rengi. Aşık olur o işte. Ve sonra iner aşağıya, saraya girer. Sarayda Ömür Çelebi karşılar. O da mutfakta çalışan bir ustadır.
Evet.
Çelebi buyur eder içeri, yerini gösterir, mutfağı tanıştırır. Sonra aradan günler geçer. Bir gün Çelebi sarayda yaşamaz. Çelebi yakın bir köyde yaşar yine göl kenarında. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte. Bir gün Ömre der ki, ya çok uzun zamandan beri saraydasın. Bu akşam gel seni bizim köye, eve götüreyim. Akşam yemeğini biz de yiyelim. Ömür kabul eder. Birlikte Çelebi'nin köyüne giderler. Çelebi'nin köyünde sofraya oturduklarında Çelebi, annesi ve Mihri vardır. Ömür bir yeşille daha karşılaşır. Mihri'nin gözlerinin yeşili. Ona da vurulur. Aklından hiç çıkmaz. Öyle bir ikileme düşer ki dergâhta öğrendiği bir aşk vardı. Bir de şimdi Mihri'nin gözlerinde düştüğü bir aşk var. İkisinin arasında gidip gelmeye başlar. Zor günler geçirir. Bir gün çeşnigâr mutfağa dalar. Ömre seslenir ve der ki, Ömür, bu akşam yemeği sultan senin yapmanı istedi. En güzel yemeğini yap. Ömür bildiği en güzel yemeği yapar, yine çini bir tabağın içine koyar ve çeşnigâr alır, sultana götürür. 5-10 dakika sonra çeşnigâr elinde yemekle geri döner mutfağa çünkü sultan yemeği yememiştir. Herkes telaşlanır, sultan yemeği yememiş, sultan yemeği yememiş, neden yememiş? Herkes çeşnigârın etrafında, çeşnigâr açılın der, Ömür kalabalığı yarıp yanına gelir. Çok üzgün çünkü sultan yemeği beğenmedi. Yememiş. Niçin der? Çeşnigâr şöyle bir kafayı kaldırır ve der ki, sultan şöyle dedi. Yemeği koyduğunuz çini tabak o kadar güzeldi ki, yemeğinizin güzelliği gölgede kaldı. O yüzden bu yemeği yemiyorum. Ömür tabağı kapar elinden çeşnigârın ve göle uzanan iskeleye doğru koşar ve tabağı göle fırlatır. O arada bir şey takılır gözüne. Gölün üzerinde bir silüet. Mihri'nin silüeti. Ama Mihri su yüzünde yürüyor ve uzaklaşıyor. Ömür de Mihri'nin arkasından gitmek ister. Atlar suya ama Mihri gibi yürüyemez suyun üzerinde ve suyun içinde dönüp dolaşmaya başlar. O arada Mevlana'nın kuşağının içine sıkıştırdığı kağıt çıkar yerinden. Açılır, açılır, açılır, açılır ve ömrün gözlerinin önüne gelir. Tek bir sözcük yazılı. Hiç. Ömür gülümser ve suların içinde kaybolup gider. Hikayenin son cümlesi. Hayatımda 3 tane yeşil var. 1. Deryahta giydiğim hırkanın yeşili. 2. Beyşehir Gölü'nün yeşili. 3. Mihrim'in gözlerinin yeşili. Ve biter. Tabii çok özetledim size bu hikayeyi ben ama.
Ama o kadar güzel, o kadar keyifle dinledim ki siz de gerçekten çok güzel anlattınız.
Aslında kitabın yazılış sürecinde müthiş bir emek var. Çünkü müthiş güzel bir ekip var. Bu hikayeyi tamamladıktan sonra tabii Selçuklu kültürünü evet yazılı olarak belki burada bir miktar gösteriyoruz ama o kültüre ait görseller de olmalıydı içinde. Ve ilk aklıma gelen şu oldu. Bu hikayenin 15 ayrı sahnesine 15 tane minyatür yaptırmalıydım. Çünkü o döneme ait en önemli görsel malzeme minyatür. Nasıl yaparım, kimden bulurum, nasıl elde ederim? Araştırıyorum. İstanbul'da birkaç kişi gördüm. Anlaşamadık. Sonra üniversitenin kültür sanat kurulundayım. Oturuyoruz kalabalık 40 kişilik bir grup. Yanımda da Güven Hocam oturuyor. Dedim ki ya Güven Hoca da bu arada resim bölümünde. Selam ve sevgiler. Dedim ki hocam bana bir minyatür sanatçısı lazım. Çok acil. Aa var bizde dedi. Kim? Suzan Çataloluk Hoca. Ellerinden öperim. Şu an 67 yaşında. Müthiş güzel bir insandır. Emekli bir yargıcıdır kendisi.
Öyle mi?
Ve öyleyse dedim kendisini arayıp sorar mısın? Eğer uygun bulursa iletişim bilgilerini bana ver. Bir hocayla görüşeyim. Peki dedi. Ara verdiğimizde aramış hocayı. Hoca da ver demiş. Verdi bana telefon numarasını. Aradım Suzan Hoca'yı. Hocam dedim müsait olduğunuz bir zamanda sizi ziyarete gelmek istiyorum. Ne zaman geleyim? Bugün gelin dedi. Nerede buluşalım hocam? Bir kafeterya var orada buluşalım dedi. Tamam dedim. Gittim o saatte. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var. Ben 15 tane minyatür yaptırmak istiyorum. Yaparız dedi hoca. Dedim ki hocam 25 günümüz var. Mümkün değil dedi. En az 2-3 ay. Mümkün değil dedi. Hocam niçin istiyorum minyatürü dedim. Bir hikaye var. Anlatayım müsaade edin. Anlattıktan sonra söyleyin fikrinizi. Ben baştan sona bu hikayeyi hocaya anlattım. Hoca hikayenin sonunda tamam yaparım dedi. Ve 20 günde 15 minyatürü yaptı ve teslim etti. Her gün 2,5-3 saat uyuyarak. Ve biz o minyatürleri de hikayenin uygun yerlerine, sahnelerine yerleştirdik. Sevgili İbrahim Kuşlu, çok güzel bir Çini sanatçısıdır, muhteşemdir. Ona da Kubadabat Sarayı'nın hamam Çinilerinin birebir replikalarını yaptırdık. Sonra iyi bir tasarımcı ve kitabı oluşturduk. Kitap yarışmaya gitti uçak kargoyla son birkaç gün kala. Sonra kabul edildiğine dair bir mesaj geldi. Aradan 20 gün geçti. Editör olarak bana ve Ömre e-mail geliyor merkezinden yarışmanın. Kitabınız ilk 50'ye girdi. Nasıl yani? 14 bin kitap içerisinde kitabımız dünyada ilk 50'nin içine girmişti. Bu muhteşem bir haberdi elbette, bizim için. Muhteşem elbette. Bir haber. İlk 50'ye girdik. Yaşasın. Bir 20 gün daha geçti. Birer e-mail daha geldi. Kitabınız ilk 5'e girdi. Louvre Müzesi'nde 23 Şubat 2013 akşamı ödül törenine davetlisiniz diye. İnanamıyoruz. İnanılır gibi değil. Tabii o sersemliği atlattıktan sonra hemen nasıl gideriz, işte nerede kalırız, ne yaparız bunların planlarını yaptık ve ödül törenine gittik. 1500 kişilik bir davetli topluluğu var. Biz işte Türk konsoloslarının olduğu Paris'teki Türk Büyükelçiliğinden insanların olduğu masada oturuyoruz. 5 kitabı yansıttılar sahnede. Önce üçüncüyü açıkladılar. Tabii ümidimiz aslında bizim üçüncülük. Yani hani bu ilk beşte hani beşin içinde üçüncü olabilir miyiz acaba? Üçüncüyü açıkladıklarında tabii bizim bütün yelkenler suya indi. Üçüncü olamamışız. Moralimiz bozuldu biraz. Arkasından işte ikinciyi açıklıyorlar ama biz çok fazla oralı olmuyoruz konuyla ilgili. Sonra bir anda birinciye sıra geldi ve ekranda bizim kitabın kapağı çıktı. Birinci işte Türkiye'den 1236 Selçuklu Mutfağı. Böyle bir 3-5 saniye bir şaşkınlık geçirdik orada. Ne oluyor filan anlayamadık. Böyle zaman durdu ağır çekimde sanki. Masadakiler dedi ki ya işte sizin kitap birinci oldu. İnanamadık tabii ki. Ödülümüzü aldık. Dünyanın en iyi kitabı seçilmişti mutfak tarihi konusunda. Ve son dönemde de son 20 yılın en iyi kitabı seçildi. Çok büyük gurur, onur verici bir şey. Özellikle de müthiş bir ekibin ürettiği bir şeydi o. Evet. Hani biz her şeyi aslında ekibe borçluyuz. Sonra masamıza yarışma komisyonundan, jüri komisyonundan bir hoca geldi. Almanya'da bir tarih profesörü. Şöyle bir ifade kullandı. Biz aslında sizin kitabınız geldiğinde belirlemiştik birinci, ikinci, üçüncüyü. Ama komisyon başkanı hepimizi tekrar topladı. Türkiye'den bir kitap geldi, mutlaka görmeniz lazım dedi. Ve biz tekrar toplandık ve inanamadık dedi. Aslına bakarsanız gönlümüzden geçen birinci de, ikinci de, üçüncü de sizin kitabınız dedi.
Gerçekten mi? Siz anlattıkça yalnız benim tüylerim diken diken oluyor.
Tabii çok hocam. Büyük bir gurur kaynağı, ya, müthiş bir gurur kaynağı. Ödülümüzü aldık, ülkemize döndük. Ciddi tebrikler aldık. Sonra o dönemki rektörümüz Kamil Dilek Hoca dedi ki ya İbrahim'cim dedi tebrikler dedi de nedir yani bu dedi. Hani nasıl yani hocam dedim. Yani bu yemek kitabı değil mi İbrahim'cim
yemek
dedi. Yemekler nerede dedi. Dedim ki hocam kolayı var yaparız. Sonra bir pazartesi öğretim üyesi yemekhanesinde Selçuklu mutfağı yapalım fikrini ortaya attık. Peki dedi. Haber verelim, webten duyur. Hayır hocam dedim, sakın webten duyurmayalım. Duyurursak yetişemeyiz. 2600 tane akademisyen var üniversitede. Ne yapacağız? Hiç listeyi bozmayın. Listede ne var o gün?
Kimlerin kısmetiyse değil mi?
Kuru fasulye, pilav, cacık. Dedim ki hiç söylemeyelim, biz hazırlığımızı yapalım, sürpriz olsun. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi insanlar tabii kuru fasulye, pilav falan olunca pek yemekte yemek istemediler evet. Herhalde. Bir tenhalık var böyle ama gelen gözlerine inanamıyor. Niye? Fırın kuzu var. Keşkek var. Sirken cübin var. İçecek. Daha birkaç şey daha var. Müthiş bir sofra. Müthiş bir Selçuklu sofrası. Gözlerine inanamıyor insanlar. Hemen birilerini arıyorlar. Çabuk gelin, inanılmaz bir yemek var bugün yemekhanede. Ve o gün insanlar tabii bir Selçuklu mutfağında en çok yenenler listesinde neler varsa onlardan tatma imkanı da buldular. Böyle güzel bir çalışma, güzel bir ekiple, güzel bir sonuçla çok, ülkeye kazandırılmış çok. Oldu.
Siz de o kadar güzel anlattınız ki ben gerçekten siz anlatırken kendimi o anda o jürinin içinde, o an o kitabın içinde hissettim. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Ömür Akkor Hoca'nın yazdığı bir kitap.
Evet.
Kitabın baş
editörü
karakter,
benim.
Editörü sizsiniz ama baş karakteri Ömür. Bir bağlantı aslında var mı?
Var tabii, olmaz mı?
Onu da hemen
şimdi tabii hikaye yazarken oradaki baş kahraman yani dergaha intisap eden kişiyi Ömür olarak adlandırdık. Bir de Çelebi vardı hatırlarsınız.
O da siz misiniz?
O da yoksa? Benim. O da bendeniz. Çelebi tabii Suzan Hoca'nın çok büyük bir sürprizi oldu bize. Yani söylememişti onu yapıncaya kadar bize. Yaptığı minyatürlerde de
benzetti mi
Ömrü
size?
Evet. Ömrün yüzüyle Çelebi'yi de benim yüzümle yapmış. Çok bizim
çok
için
güzel.
Çok manidar bir şey çok. Oldu. Dolayısıyla kitaptaki hikayenin kahramanları da yine bizden oldu.
Gerçekten çok gurur verici. Hani hem Türkiye adına hem Türk mutfağı adına hem siz değerli hocaların kaleminden çıkmış hem de sanat üzerine böylesine harika bir kitabın bir de Louvre Müzesi'nde hem de birinci hem ikinci hem üçüncü olmuş olması onların ifadesiyle
evet.
Gerçekten çok kıymetli. Emeklerinize, yüreğinize sağlık ama dediniz ya aslında bir yerlerde bir şeyleri bırakıyoruz, bir duyguyu bırakıyoruz.
Evet.
O duygu sonra gelip bizi buluyor. Tıpkı Ömür Akkur'un 2 yıl önce o duyguyu sizden alıp 2 yıl sonra o duyguyla tekrar size geri dönmesiyle ortaya
aslında
çıkmış olan bir
Ömür...
kitap.
Çok meraklı bir insandır. Müthiş. Yani sadece bu kitaplarından bir tanesi. Yani Ömrün birçok kitabı var. Yemek konusunda çok ciddi bir üstad. Ve çok da maharetli bir üstaddır. Aslında kendisi iktisat fakültesinden mezun. Ama bu işin mutfağında piştiği için, ailecek bu işi yaptıkları için gerçekten müthiş bir insan, müthiş araştırmacı bir insan. Yani hani projenin ana fikri, mimarı Ömrü Akkor'dur. Biz sadece katkı sağladık.
Değerli hocam, katkı sağlamanız gerçekten çok kıymetli ama şimdi evet, işin yapılması vardır. Bir de o işi yapıldıktan sonra anlatım kısmı ve sunum kısmı vardır.
Evet.
Hani bir yemek yapılır, evet çok güzeldir ama çini tabakta mı servis edilecek yoksa başka bir tabakta mı servis
şimdi
edilecek?
Şimdi size bir ayrıntı vereceğim oradan.
Lütfen buyurun.
Hani Ömür iskeleden yemeği tabağıyla birlikte atmıştı,
evet,
ya. İşte o tabak Ömür'ün İş Bankası kataloğunda gördüğü balıklı tabak.
Rüyasında tamamlamış,
evet,
oldu tabak.
Evet. O balıklı tabak.
Çok çok etkileyici gerçekten. Böyle tarihe farklı farklı noktalarda da ışık tutmuş.
Tabii bizim çok malzememiz çok var. Aslında bakarsanız hani bizim kültürümüzün hakikaten sınırı yok. Çünkü Anadolu dediğimiz bu yerleşke binlerce yıldır on binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış. Ve biz bugün bu coğrafyada yaşarken bu on binlerce medeniyetin her birinden böyle küçük tutamlar halinde, küçük kodlar halinde bünyemize bir şeyler almışız. Hani bugün ortaya koyduğumuz şeylerin hepsi bu Anadolu'da gelmiş geçmiş binlerce kültürün izlerini taşıyor. O yüzden bizde malzeme bitmiyor. O yüzden bizim ülkemizde müthiş bir zenginliğe sahibiz. Yapmamız gereken tek şey bu zenginlikleri önce bir tespit etmek. Neden? Çünkü tanımlayamazsanız ölçemezsiniz, bilemezsiniz. O yüzden önce onları bir tespit etmek, sonra arkasından bunları tasnif etmek ve sıralamaya koymak. Hangisini nasıl ele almalıyız, nasıl üretmeliyiz, nasıl kullanmalıyız? Şimdi bakıyorsunuz dünyanın hiçbir yerinde bizim coğrafyamızdaki kadar zengin bir kültürel birikim yok. Dünyanın hiçbir yerinde. Bunu turizm açısından da değerlendirebilirsiniz. Bunu bilimsel araştırmalar açısından da değerlendirebilirsiniz. Bunu yeni kültürleri insanlara duyurmak için kullanabilirsiniz. Mesela o kitaptaki tariflerden bir tanesi, hani ne vardı yemekte içecek olarak? Sirken cübeyim vardı.
Evet, ismini bile aslında bilmediğimiz ama kim bilir ne kadar lezzetli olduğu isminden anlaşılan
lezzetinden
bir kitap.
Lezzetinden de öte Mevlevi dergahlarında çok içilen bir içecek. Ve sıkı durun, bal ve sirkeyle yapılıyor. Yan yana bile düşünemeyeceğiniz iki şey, bal ve sirke. Ve bunlar bizim için çok önemli besinler. Hem sirke hem bal, düşünün, ikisi de muhteşem. Ve ikisinin bileşimiyle oluşturulan bir içecek bu. Ve o kadar basit ki tarifi. Sadece şunu yapıyorsunuz. Bir su bardağı ılık su aldınız. Bir su bardağı. Bir çorba kaşığı güvenilir bir bal. Bir çorba kaşığı elma sirkesi. Karıştırdınız. İçine taze nane yaprakları, tercihe bağlı. Elma küpleri küçük küçük koydunuz. Dolaba koydunuz. Dolapta 3-4 saat dinlendirdiniz. Sonra çıkardınız, afiyetle içtiniz. Bütün sindirim sisteminizi A'dan Z'ye temizler, dezenfekte eder. Böyle ciddi bir tıbbi etkisi de var aynı zamanda içeceğin. O yüzden yapması çok kolay, içmesi çok keyifli. Yazın hele hele, düşünün, buz gibi nane yaprakları, elma küpleri. İsteğe bağlı içine elma küpü koymak zorunda değilsiniz. Başka meyveler de koyabilirsiniz. Hatta ben onu böyle bir tık daha ilerlettim. Suyu da biraz içerisine soda karıştırarak yapıyorum.
Evet.
O da çok başka bir nefaset sağlıyor.
Evet.
Evet, o da çok farklı bir tat veriyor. O da denenebilir.
Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Bunu deneyeceğim, hemen deneyeceğim. Şimdi dediniz ya, bal ve sirke asla bir arada düşünülemez diye.
Evet.
Aslında biraz insan kalbi gibi değil mi? Hani iyi yanlarımız da vardır.
Evet.
Bazen iyi olmadığını bildiğimiz ama göstermek istemediğimiz yanlarımız da vardır. Tam da böyle aslında insan kalbinin o içeceğe dönüştürülmüş,
evet,
hali gibi hissettim ben
ama
sizin
anlatımınızdan. Ama hani şunu düşünün, insan kendisinde olmayan bir şeyi başkasında hiçbir zaman göremez. Bu iyilik için de böyle. Kötülük için de böyle. Sizde varsa görürsünüz. Sizde yoksa göremezsiniz. İster iyi olsun, ister kötü olsun.
Doğru. Çok
o yüzden önce insanın kendisini tanımlaması lazım. Önce insanın kendisini tanıması lazım. Çünkü her şey insanın kendisini tanımakla başlıyor. Galib'in, yine Şeyh Galib'in bir murabba var. Onun matla, yani ilk beyti şöyle diyor. Hoşça bak zatına. Çün zübde-i alemsin sen. Merdüm-ü dide-i ekvan olan Ademsin sen. Günümüz Türkçesiyle şöyle ifade edilebilir. Diyor ki, ey insanoğlu, önce sen kendine hoş bir gözle bak. Çünkü sen kainatın özüsün. Sen kainatın gözünün göz bebeği olan insansın. Ne demek istiyor acaba? Aslında demek istediği şey şu. İnsan kendini tanımadan kainatı tanıyamaz. İnsan kendini tanımadan yaratıcısını tanıyamaz. İnsan kendini tanımlamadan evreni tanımlayamaz. Tabii orada biz hep şöyle düşünüyoruz hepimiz. Biz kainatın içindeyiz değil mi?
Evet.
Aslında kainat bizim içimizde. Ve insan kendini tanıdıkça kainatı tanıyor. Hani Şeyh Galip'in zübde-i alemsin sen dediği, yani kainatın özüsün dediği ifade bilimsel olarak da gerçektir. Çünkü evrende var olan bütün elementlerin üzerinde olduğu tek yaratık insandır. Öyleyse her insan bir kainattır.
Çok güzel, çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Aslında Selçuklu Mutfağı üzerine konuşurken böyle felsefeyle karışık duyguları ve düşünceleri de bir anda dinleyicilerimize ulaştırma fırsatı da sunmuş oldunuz. Hepsi bence bir arada iç içe gibi hissettim
evet.
Ben. Evet, o mutfakta o yemekler pişiyor, o yemekler insanların ağız lezzetinden, tadından geçiyor ve o karnı doyuyor. Doyduktan sonra da aslında çevreye daha farklı bakmaya, kendini tanımaya, karşıdakini kendini
döngü.
Tanıdıktan sonra tanımaya. Hepsi sizin de ifade ettiğiniz gibi döngü ve güzel
döngü.
Bir döngü. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Bugün
bizimle olduğunuz için hem
mutlulukla.
Bu kitabı dinleyicilerimize tanıtma fırsatını verdiğiniz için hem size hem bu kitapta emeğe geçen tüm değerli hocalarımıza da lütfen bizden sevgi selam götürün.
Başsın.
Hepinizin ayrı ayrı emeğinize sağlık. Dediniz ya ben yalnızca editörlük kısmında
evet.
bulundum diye aslında yalnızca editörlük kısmında bulunma kelimesini de ben müsaadenizle eksik olarak niteliyorum. Çünkü şöyle konuşmamızın arasında aslında söylemeye çalışmıştım. O yemeği sunarken onu bir şekilde karşı tarafın hoşuna gidecek ve beğenecek şekilde sunmanız gerekir. Tıpkı o Çin'i tabağa o yemeği koyduğu gibi karakterin, o kitap karakterinin siz de aslında o sunum kısmında bence çok önemli emek sarf etmişsiniz.
Sağ olun,
o yüzden
size
de ayrıca
ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikteydi. Değerli hocamız da bugün ödül kazanan 1236 Selçuklu Mutfağı kitabını konuştuk. Hem bu kitapta emeği geçtiği için ve ülkemize böyle bir gurur kazandırdığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ederim.
Hem de yayınımızda bu kitabı dinleyicilerimizle buluşturma fırsatı sunduğu için hem kendisine hem de bu kitapta emeğe geçen tüm değerli hocalarımıza da sevgi ve selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bende kaybolanı, sende bulmak güzel. Yitip unutulanı, sende görmek güzel. Güzel demek yetmez, muhteşem olmalıyız. Bakir bir yere, seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim. Kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm. Ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi. Dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere. Bir söz bir evet.
bana versene. Evlenir misin benimle? Kader kıymet budur, kısmet buna derim. Mutluluksa dileğim seninle yaşamalı. Yaşamakla bitmez, muhteşem olmalıyız. Mucize bir yere seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm. Ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi. Dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere. Bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle?
Yaşayan Türküler.
...1900'lü yılların başı, Türk tarihinin hüzün dolu yılları da denebilir bu yıllara. Koskoca imparatorluk çökmüş ve onun düşmanları en iyi payı alabilmek için hiç zaman kaybetmeden bütün güçleriyle saldırıya geçmişler. Türk insanının elinde avucunda kala kala küçük Anadolu toprakları kalmış. Fakat düşman ona da razı olmamış. Türklerin elinde hiçbir şey kalmamalı. Onların yeri Asya bozkırları. Türkleri oraya sürmeliyiz düşüncesiyle acımasızca saldırmışlar. Yemen'de, Kafkaslar'da, Cezayir'de, Sina çöllerinde şehadet şerbeti içen kocalarına, çocuklarına, kardeşlerine nispet, sıra Anadolu topraklarına gelince kadınlar, kızlar cepheye koşmuş. Düşmanına iman dolu göğsünü siper etmiş. Dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış düşman orduları Anadolu şehirlerini bir bir işgal ediyordu. İşte bu işgallerden birisi de Antep'te yaşanıyordu. Kahraman Türk insanı bu haksız işgallere karşı göğsünü siper ediyordu. Bu kahramanlardan biri de Antep'i bir köprü başında ölümüne savunan Şahin Bey'di. Anadolu'nun diğer şehirlerinde nice adı bilinmedik Şahin Beyler bu topraklar uğruna canlarını feda etmedi mi? Şahin Bey umumi harpte ihtiyat zabiti olarak Sina cephesinde bulunur ve İngilizlere esir düşer. Esaretten kurtulduktan sonra Antep'e gelip silaha sarılarak Fransızlara karşı savaşır. Başına topladığı 3-5 cengaverle Kilis yolunda bir cephe oluşturur. Fransız Miralayı Adrian'ın idaresinde 3 tabur piyade, 2 süvari bölüğü, 1 cebel bataryası, 1 istihkam bölüğü, 1 nakliye bölüğü, 400 araba, 1 seyyar hastane, hülasa, kuvvetli bir Fransız müfrezesi 25 Mart 1920 tarihinde Antep'i işgal etmek üzere Kilis'ten hareket eder. Miralay Adrian, Suriye ve Kilikya Muharebesi adlı eserinde bu hareketi şöyle anlatır. Kilis'ten Antep'e giden yol, Sincapsu, Kazıklı, Elmalı, Küçük Kızılhisar gibi birçok geçitlerden geçiyor ki, daralan bu geçitlerin iki yanındaki sırtlar yolu çok iyi ateş altında bulundurur. Çeteler birisi balık suyu üzerindeki köprüyü ateş altına almak üzere Kazıklı şimalindeki tepelerde, diğeri Elmalı geçidinin metalini müdafaa eden Elmalı sırtlarında olmak üzere iki mevziyi tertip etmişlerdi. Şahin Bey, Elmalı sırtlarındaki çetenin komutanıydı. Tarih 28 Mart 1920'ydi. Şahin Bey, Gaziantep'imizin korunmasında birkaç kahraman arkadaşıyla köprü başını tutarak düşman sürülerini yurda sokmayan korkusuz Türk kahramanıdır. Bu kahraman Türk evladı, çok sayıdaki kendi birliğinden kat kat fazla düşman askerleri karşısında yılmadan aslanlar gibi savaşmış. Şahin Bey, o hain düşman benim ve arkadaşlarımın cesedini çiğnemeden Antep'e giremez. Antep'i düşman çizmelerine çiğnetmemeye and içtik diyerek köprü başını tutmuşlar. Öyle bir savaş olmuş ki Şahin Bey ve çetesinin yiğitliği onların şehit düşmelerinden yıllar sonra bile unutulmamış. Bu kahraman ağıtta tüm kahraman Türk şehitleri adına Şahin Bey için yakılmış. Anama söyleyin, dam dayatmasın, çuha şalvarıma uçkur takmasın. Oğlum gelir deyi, yola bakmasın. Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Şahin'i sorsan 30 yaşında, süngüyle delindi köprü başında. Çeteler oturmuş ağlar başında. Uyan Şahin, uyan. Gör neler oldu, sevgili Antep'e düşmanlar doldu. Anama söyleyin, malımı satsın, kanlı gömleğimi bağrına bassın. Nişanlım güzeldir, kardeşim alsın, kardeşim almazsa ellere kalsın. Uyan Şahin, uyan. Şahin Bey düşmana ilk kurban oldu. Fransız kuvveti Antep'e doldu. Analar bacılar saçların yoldu. Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Uyan Şahin, uyan. Uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Uyan Şahin, uyan, yaran çok mudur? Düşmandan öcünü alan yok mudur? Saplanan bahrına yoksa ok mudur? Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Şahin Bey vuruldu, yollar açıldı. Antep'in üstüne matem saçıldı. Birçok camilere çanlar takıldı. Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Çeteler durmayıp birden bozuldu. Şanlı bayrağımız kanla yazıldı. Zavallı vatana mezar kazıldı. Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Kimi yaralanmış, kanlar saçıyor. Kimi süngülere bağrın açıyor. Kimi yavrusunu almış kaçıyor. Vurun Türk uşağı, namus günüdür. Vurun Antepliler, şeref günüdür. Thank you.
söyleyin damda yatmasın, anama söyleyin damda yatmasın, çukan şalvarıma okçul takmasın. Vay beni yavrum gelirdi ya, yola bakmasın, vurun Türk uçağını namus günü. Antepliler namus günü.
Yaşayan Türküler. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.